Ayrım 15.
Derler ki Cengiz'in elinde 400 bin asker varmış. İnanmayınız, Cengiz'in elinde ancak 150 bin kişilik bir kuvvet vardır. Çoğunu şehirlerin muhasarası için taksim etmiştir. Biz merkeze yönelirsek Moğol Kağan'ını da esir alabiliriz. Ne güzel hayal. Evet sultanım, güzel bir hayal. Lakin hakikatleri hayal şeklinde görmek, işte bu hiç güzel değil. Ne demek istersin? Kiminle konuştuğunun farkında mısın? Farkındayım, ülkesiz, milletsiz bir sultanla. Defol. Müsaade edin sultanım. Şimdiye kadar sadık bir bendeniz olarak her emrinizi yerine getirdim. Peşinizde at uşağınız gibi dolaştım. Ama şimdi, bırakacaksan bırak. Acı, işte bunu yapamıyorum. Sultanımsınız, babamsınız, bırakamam. Emredin istiyorum. Küçük bir kuvvet veriniz emrime. Düşmanın canına okurum. Allah'ın izniyle bunu yaparım. Hiçbir şey yapacak gücümüz yok şimdilik. Sus ve bana itaat et. Bari nereye gittiğimizi söyleyin. Söyleyeyim, TUS'a gidiyoruz. Celaleddin boynunu büktü. Ancak kendisinin işitebileceği kadar hafif bir sesle TUS'a kaçıyoruz diye hıçkırdı. Kaçıyorlardı. Koskoca orduları başıboş bırakıp bir efsaneden kaçıyorlardı. TUS'tan Devletabad'a geçtiler. Orada Moğol ordusunun bir koluyla Celaleddin'in zorlaması neticesinde savaştılar. Asker yorgun ve bitkindi. Üstelik başta sultan olmak üzere kumandanların çoğu muharebe etmeden kaçma taraftarı idiler. Celaleddin'i haksız çıkarmak istercesine adeta yenilmek için ne mümkünse yaptılar. Sultanın ordusunun büyük kısmı helak oldu. Bir kısmı kaçtı. Savaş çok cana mal olmuş, çok pahalıya oturmuştu. Sultan bu hezimetten oğlu Celaleddin'i mesul tuttu. Ağzına geleni söyledi. Sonunda bir avuç sadık adamıyla Abiskun, Hazar Denizi'nde bir adaya sığındı. Lüks ve ihtişam içinde geçen ömrün kalan kısmını burada tüketmeye çalışacak, sefaletle koyun koyuna yaşayacaktı. Düşündükçe bunalıyor, bunaldıkça çocuk gibi ağlıyordu. 12. Bölüm. Ejderha yılı 1220 ilkbaharında Cengiz Han, Semerkant'ı almak üzere Buhara'dan ayrılmaya hazırlanırken, koca şehrin üstünde hala dumanlar tütüyordu. İç kaleye kapanmış bir avuç kahramanın teslim olmayışı, Kaan'ın canını adam akıllı sıkmış, son olarak ezeli taktiğine başvurup Müslüman esirleri zincirlerle birbirlerine bağladıktan sonra kaleye saldırtmıştı. İçeridekiler dindaşlarını öldürmek yerine kendileri ölmeyi tercih ettiler. Kapıları açtılar, iç kaleye düşman çığ gibi girdi. Mücahitlerin hepsi kılıçtan geçirildi. Cengiz Han tatmin olduğu için memnundu. Bir sabah ordusunu peşine taktığı gibi şehri terk etti. Semerkant'a doğru yola çıktı. Moğol ordusu Zirufşan ırmağını takip ederek yol üstünde bulunan Serepuy ve Dabusiye şehirlerini aldı. Elinde mühim miktarda bir esir kafilesiyle Semerkant'a ulaştı. Şehir dışında Harzemşahı Alaüddin Muhammed'in yazlık bir sarayı vardı. Sultan bazen avlanmak üzere kafileler tertipler, av mevsimi geçinceye kadar bu sarayda ikamet ederdi. Cengiz Han buraya yerleşti. Her sabah saray penceresinden Semerkant'ın yüksek surlarını uzun uzun süzdü. Kaba kuvvetle bu muhkem surları aşamayacağını çok iyi biliyordu. Hile yapacaktı. İçerideki Kıpçaklardan bir kısmını kandırabilirse, Buhara'da olduğu gibi burada da kapılar kendiliğinden açılırdı. Derler ki, eğer şehir kumandanlığı Temür Melik gibi cesur bir askeri dehanın elinde bulunsaydı, Semerkant en azından yiyecek stokları bitinceye kadar, yani 1-1,5 sene istilacılara karşı koyabilir, hatta zaman zaman yapılacak vuruş hareketleriyle düşmanı kaçırabilirdi. Ne var ki kale kumandanlığını Valide Sultan Türkan Hatun'un kardeşi Harzemşah Muhammed'in dayısı Kıpçaklardan Turgay Han yapıyordu. Onu ne halk seviyordu ne asker, sadece etrafındaki birkaç dal kavuk tarafından destekleniyordu. Şaşadan başka şey düşünmezdi. İpeklilere vücudunu gark eder, her parmağına en az 2 tane kıymetli taşlı altın yüzük takardı. Halk içine çıkmayı zül sayar, askeri saraydan idare ederdi. Cengiz Han bütün bunları biliyordu. Şehri içinden fethedecekti. Hele kuvvetlerini 3 misli çok gösterecek bir hile düşünmüştü ki, Turgay Han'ın görür görmez teslim olmak isteyeceğinden şüphe etmiyordu. Bir kısım adamlarını gizli yollardan şehre sokarken bir yandan da bu düşüncesini tatbike geçti. Elindeki esirleri muntazam sıralar halinde dizdirdi ve her sıranın başına sancaklar diktirdi. Esirler gerçi birbirlerine bağlıydılar ama uzaktan bakan birinin bunu fark etmesi mümkün değildi. Onun için Turgay Han zahmet edip saray burcuna çıktığında esirleri bile asker zannetti. Uzun bir hayret nidası çıkardı. Düşünceli bir tavırla tekrar odasına döndü. Kumandanları topladı. Düşman çokluk diye konuştu. Mukavemet etmemiz pek mümkün görünmüyor. Eğer Cengiz Han'ı kızdırırsak Buhara gibi Semerkant'ı da yakar ve cümlemizi kılıçtan geçirir. Türkmenlerden Balan Han sözün bitmesini beklemeden ayağa fırladı. Ne demek diye bağırdı. Düşmanın azlığı ile çokluğu bizi neden alakadar etsin? Şehri müdafaa etmek üzere buradayız ve kanımızın son damlasına kadar müdafaa edeceğiz. Ali Erhan da bu fikirdeydi. Balan Han sustuktan sonra sözü o aldı. Buhara teslim oldu. Cengiz'in yaptıkları meydanda. Gelen haberler tüyler ürpertici. Kuzu kuzu cellada boynumuzu uzatmak, düşmanı gözümüzde büyütmek için şehri son ana kadar koruyacağız. Turgay Han Kıpçak Hanlarına bir göz attı. Sonra Balan Han'a döndü. Halk dövüşmek istemese de mi? Balan Han başını salladı. Halk dövüşmek istemese de evet. Halk niçin dövüşsün? Vergi verir yetmez mi? Dövüşmek askerin işidir. Kalede yeterince asker de vardır. Kaldı ki gerektiğinde halktan gönüllü toplayabiliriz. Kaledeki bütün sivil Türkmenler buna hazırdır. Konuştun mu onlarla? Ben milletimi iyi tanırım Turgay Han. Kıpçak Hanlarından biri araya girdi. Boş yere münakaşa ediyoruz. Balan ve Ali Erhan dövüşmek isterler. Buyursunlar dövüşsünler. Onları tutan yok ki. Ali Erhan öfkeden morardı. Siz de karılar gibi oturup seyredin. Mani olan mı var diye bağırdı. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum ki, dinimizin, memleketimizin, şehrimizin, halkımızın istikbali tehdit altındayken, kuzu kuzu teslim olmak isteyerek rahatını düşünenlerin varlığıyla kahroluyorum. Kadınlar bile bu kadar cesaretsiz değildir. Kıpçak Han'ı hançerini çekti. Sözünü geri al. Ali Erhan da hançerine el attı. Peşine askerlerini takıp kaleden çıktığın ve düşman üstüne atıldığın an sözümü geri almaya hazırım. Şimdi geri alacaksın. Bir adım yaklaştı. Ben ancak erkeğe erkek derim. Sözünü geri al diyorum. Kıpçak Han'ı hırsla hançeri kaldırdı. Ama indirmeye vakit bulamadı. Arkadan uzanan çelik mengene gibi parmaklar bileğini kavradı. Hiddetle döndü. Balan Han'la yüz yüze geldi. Nefretle baktı. Köpek. Balan Han bileğini kıvırarak yüzünü yüzüne çevirdi. Serbest kalan eliyle şiddetli bir tokat çıkardı. Ahmak. Araya girdiler. Gerçi Kıpçak Hanları çokluktu. Ama iki Türkmenin pervasızlığını iyi biliyorlardı. Turgay Han işi tatlıya bağlamak için konuştu. Niçin çekişirsiniz? Biz buraya kavga etmeye değil, düşmandan korunma çareleri araştırmaya geldik. Bu hususu münakaşa edin. Balan Han, biraz evvel cesaretimizi gösterebileceğimiz söylenmişti. Biz cesaret gösterisi yapmak istemeyiz. Şehir muhasara edilmiştir. Bu muhasaranın yarılması lazım. Bunun için askerimin başına geçip Cengiz Han'ın ordugahını basacağım. Ali Erhan birkaç adımda Balan Han'ın yanına ulaştı. Elini omuzuna koydu, gözlerini kıpçaklara dikti. Ben de kuvvetlerimi peşime takıp aynı şeyi yapacağım. Şimdiye kadar hiç söz etmeyen Türkmen Bey'i Ayhan da ayağa kalkıp onlara doğru yürüdü. Yanlarına geçti. Elini Balan Han'ın omuzlarına attı. Zaten fazla konuşmayı sevmezdi. Bazen günlerce ağzından laf çıkmadığı olurdu. Ağızla söylemek yerine iş becermekten hoşlanırdı. Başını göğsüne doğru müsbet manada salladı. Böylece iki Türkmen beyinin safında yer aldığını ifade etti. Üçü birlikte saraydan ayrıldılar. Hemen askerlerini hazırladılar. Biner kişilik üç kol halinde şehirden süratle çıktılar. Moğol ordugahına vardıkları zaman şafak atmış, tan yeri kızıllaşmıştı. Şiddetli bir muharebeye girdiler. Moğollar gerçekten kalabalıktı. 3000 kişi onlar için hiç sayılırdı. Yine de gerilemek zorunda kaldılar. Türkmen atlıları çok iyi vuruşuyor, üç kumandan ellerindeki kuvveti maharetle idare ediyorlardı. Şiddetli muharebe bir saat kadar sürdü. Moğolların toparlanmaya başladığını gören Balan Han, kuşatıldığını hisseder etmez çekilme emrini verdi. Ustaca bir manevra ile sıyrıldılar. Peşlerine takılan 500 kadar Moğol atlısını esir alarak şehre girdiler. Kaledeki beylere bunun bir cesaret aşısı olacağını zannetmekle aldandıklarını tekrar toplandıkları zaman anladılar. Kıpçak hanlarından bazıları gerçi savaşa yanaşmıştı ama büyük kısmı hala aleyhteydi. Müzakere gün boyunca devam ettikten başka gece yarısına kadar sürdü. Hiçbir netice alınamadı. Sonunda ümidini kesen Balan Han yerinden fırladı. Korkaklar diye bağırdı. İkinci bir huruç hareketi yapmaya hazırlanmak üzere askerlerimin başına gidiyorum. Sabaha her şey tamamlandı. Bu sefer kale halkından bir kısmı da gönüllü olarak muharebeye iştirak ediyordu. Ali Erhan ve Ayhan Bey de hazırdılar. Bunlardan başka iki Kıpçak Hanı da askerlerini hazırlamıştı. Hepsi 6000 atlı olmuşlardı. Umumi kumandayı Balan Han üstüne aldı. Temür Melik'le birlikte uzun yıllar kılıç sallamış tecrübeli bir askerdi. Turgay Han gururuna mağlup olamayıp mahiyetini ona teslim etseydi, büyük bir ihtimalle şehir kurtulabilecekti. Cengiz Han zaten ikinci bir huruç hareketini bekliyordu. Hazırlanmıştı. Birinci baskının kendisine hayli pahalıya mal olduğunu gördükten sonra tedbirini almıştı. Hücum edenlerin önünde çekilme taktiği yaptı. Sağ ve sol kanat yerinde sayarken merkez alabildiğine gerilere gitti. Balan Han her ne kadar bunun bir harp taktiği olduğunu anladıysa da diğerlerine dinletemedi. Moğollar çekildikçe onlar yüklendiler. Akılları başlarına geldiği zaman ise sağ ve sol kanat arkadan sarkarak birleşmiş, Müslümanlar çembere girmişti. Buna rağmen cesaretlerini kaybetmediler. Arslanlar gibi vuruştular. Moğollar vahşi naralar atarak küçük atlarının üstüne sinmiş etrafında dönüp duruyorlardı. Lu lu lu. Balan Han coşmuştu. Allah Allah Allah. Allahu Ekber Allahu Ekber. Turgay Han Kıpçak Hanları yanında olduğu halde sarayın en yüksek burcunda elini gözünün üstüne siper etmiş bakıyordu. Halleri kötü diye söylendi. Sonra yanındakine döndü. Yardıma ihtiyaçları var. Eğer 20.000 kişi şehirden çıkarsa Moğolları dıştan çembere alabilir. Kıpçak Han'ı zehir gibi bir tebessümle mukabele etti. 20.000 kişiyi daha mı feda etmek istiyorsun? Yetmedi mi bu gözü dönmüş Türkmenler yüzünden harcadıklarımız? Turgay Han sesini kesti. Kıpçak Hanları homurdanmakta bir süre daha devam ettiler. Derler ki, kaleden bir miktar asker çıkıp Moğolları çevirse, Balan Han rahatlıkla çemberden kurtulabilecek ve belki Cengiz Han'ı bozguna uğratabilecekti. Ama olmadı. Turgay Han çok yorgunmuş gibi tekrar odasına kapandı. Altın sırmalarla işlemeli sedire uzandı. Gerçekleri görmemek için de gözlerini yumdu. Muharebede ikindi vaktine kadar devam etti. Balan Han birkaç çemberi yarmaya muvaffak oldu. Düşmana büyük zayiatlar verdirdi. Ama kesmekle bitmiyordu. Bir an geldi, her tarafında küçük atlıların kaynaştığını gördü. Arkadaşlarından kimsecikler kalmamıştı. Gözlerinden şimşekler çaktı. Kılıcını bırakmadı. Tam 12 yerinden yaralandı. Kan her tarafından ırmak olup aktı. Atının sırtı kızıla kesti. Yine kılıcı elinde vurdu, vurdu. Gözleri kararana kadar vurdu. Allah Allah sözü ağzında kan pıhtılarıyla birlikte donana kadar vurdu. Yavaş yavaş atından kaydı, yere yuvarlandı. Acı acı gülümsedi. Ağzından burnundan kan geldi. Son bir defa daha Allah dedi. Sağ omuzu üstüne döndü, öylece kaldı. Kaleye sağ dönebilenlerin arasında Ali Erhan da vardı. Hepsi 1000 kişi bile tutmazdı. 5000 Müslüman daha şehit olmuştu. Cengiz Han her zaman yanında gezdirdiği Çinli sanatkarları yanına çağırdı. Kısa adamlar boy boy önünde dizildiler. Hepsi ayak uçlarına bakıyor, gözlerini kaldırmaya cesaret edemiyorlardı. Cengiz Han toprağı tekmeledi. Ardından öfkeyle titreyen sesi çınladı. ''Nice durursunuz soysuz kısa boylular. Derhal harekete geçin. Uzun mesafeye ok sürebilecek yaylar yapın. 2 gün içinde bu iş tamamlanmadığı takdirde kendinizi yok bilin.'' Adamlar bakışmaya bile cesaret edemediler. Boyun büktüler, ürkek adımlarla sarayı terk ettiler. Şehir dışında bir zamanlar Harzem Şahı'nın yazlık köşkü olan sarayda bunlar olurken şehir içinde de bir meclis akdedilmişti. Kıpçak Hanları Turgay Han'ın önünde bağdaş kurmuş oturuyorlar, küstah bir tavırla laf yarıştırıyorlardı. Aralarında Türkmenlerden eser yoktu. Cesaretleriyle tanınmış Kıpçaklardan da kimse yoktu. Hayatlarında yiyip içip safa sürmekten gayri şey düşünmemiş hanlardı bunlar. Biri bağıra bağıra konuşuyordu. Gördük bizimkilerin halini. Sersemlik, haza sersemlik. Kaleden savaşmak için çıkmak akıl kârı mıdır? bunca masumun ölümüne sebep oldular. Daha fazlasına müsaade edemeyiz. Bu şehirde yaşayan çocukların, kadınların mesuliyeti var üstümüzde. Cengiz Han şehre zorla girecek olursa kadın demez, çocuk demez, yaşlı genç demez, kılıçtan geçirir. Ben kendi hesabıma yapacağımı biliyorum. Sordular, ne yapacaksın, ne mi yapacağım? Bu durumda kalan her akıllı adamın yapacağını. Dövüşecek misin? Akıllı adamın yapacağını yapacağım dedi. Delilik edeceğim demedim. Bir an sustu, sonra kararını açıkladı. Teslim olacağım. Menfaatle gözü dönmemiş gençten biri ayağa fırladı. Buna ihanet derler. Öbürü alayla gülümsedi. Adını ben takacak değilim, ne derlerse desinler. Canım kıymetlidir, malım da kıymetlidir. Pisi pisine ölmek istemiyorum. Hain olarak yaşamak mı istiyorsun? Neden hain olacakmışım? Cengiz Han'ın safında dövüşürüm gerekirse. Sanki Harzem Şah'ı bize ne verdi şimdiye kadar? Alnımızın teriyle kazandık. Genç adam çıldıracak gibi oldu. Utanmaz mısın? Nasıl böyle konuşabilirsin? Harzem Şah'ı bize her istediğimizi verdi. Devletin en yüksek mevkilerine kadar yükseltti. Kusurlarımızı bile anasının hatırı için görmezden geldi. Cengiz de aynı şeyleri yapar. Genç adam yalvarır gibi etrafındakilere baktı. Ne olur söyleyin, sizler böyle düşünmüyorsunuz değil mi? Kimse de ses yoktu, suskundular. Başlarını önlerine eğmiş, halılara bakıyorlardı. Ne olur bana ihaneti düşünmediğinizi söyleyiniz. Yaşlı hanlardan biri nihayet başını kaldırdı, genç adama baktı. Başka çare de yok dedi. Diğerleri hemen tasdik ettiler. Evet, başka çare yok. Bu sefer genç adam gözlerini Turgay Han'a çevirdi. Hiç olmazsa siz söyleyiniz, teslim olmayacağınızı, bir hana yakışır şekilde kanınızın son damlasına kadar vuruşacağınızı söyleyiniz. Turgay Han başını iki yana salladı. Kararı kurultay verir delikanlı, başka çare yok derlerse buna mecburuz demektir. Yani şehri müdafaa etmeden düşmana teslim edeceksiniz. Müdafaa edenlerin halini gördük. Yiğitçe öldüler, sadece öldüler. Genç adam öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Adımlarını vura vura kapıya yürüdü. Bir an durdu, geriye baktı, içeridekileri tek tek süzdü, tükürür gibi, yazık dedi. Bir ihanet şebekesinin içine düşmüşüm meğer. Hızla yürüdü, kaleyi müdafaya yararlı bir avuç Türkmen'e katıldı. Sizinleyim diye bağırdı. Kanımın son damlasını bu mukaddes topraklar için akıtacağım mertçe, bir asker gibi. Kucakladılar, durumu Ali Erhan'a bildirdiler. Omuzundan hafif yaralıydı, yatıyordu, sevinçle doğruldu. Gel kardeşim dedi. Bizim meselemiz ırk değildir. Şu anda memleket bizden fedakarlık bekliyor. Buna hazır olmak lazım. Hazırım ben. Ben de. Biz hepimiz hazırız. Gözlerini boşluğa kaldırdı. Keşke bütün Semerkant hazır olsa. Heyhat! Bütün Semerkant hazır değildi. Müdafaanın lüzumsuzluğunda birleşenler vardı. Bir memleketin müdafası, bir dinin yücelmesi için ölümü nimet sayanlara mukabil, ölümü hiçlik olarak görüp ölümden korkanlar vardı. Gece yarısı bir baskın yapacaklarını yayarak kuvvetlerini peşlerine takıp kaleyi terk ettiler. Gittiler. Cengiz Han'ın ayaklarına kapandılar. Biz dediler, Kıpçak hanları olarak tarafınızda şerefle dövüşmek için iltihak ediyoruz. Abdi acizleri kabul buyur. Cengiz Han sırıttı. Umursamaz bir tavırla Turgay Han'ın başına ayağını bastı. Bu baş önümde eğildiği müddetçe omuzlarında kalacaktır, kabul ettim dedi. Çok sevindiler. Kahramanca ölmektense rezilce yaşamaya can attılar. Bir can uğruna Cengiz'in emriyle üstlerindeki Harzem kumandanı kıyafetini tereddütsüz sırtlarından çıkararak ateşe attılar. Moğollar gibi giyindiler. Eğri kısa kılıçlar kuşandılar. Başlarını Moğollar gibi tepeden tıraş ettirdiler. Saçlarını ördüler. Bir anda milliyet değiştirdiler. Gayeyi ters yüz ettiler, Cengiz Han'ın saflarında kardeşlerine kılıç çekmek için dizildiler. Çinli sanatkarlar üçüncü güne kalmadan yaptıkları uzun menzilli kirişleri Cengiz Han'a sundular. İşte Büyük Kağan dediler, bu kirişler sayesinde alevli okları Semerkant'ın göbeğine düşürebiliriz ama onların oku bize ulaşamaz. Kağan sevindi, sanatkarları mükafatlandırdı. Ertesi sabah hücumu bizzat idare etti. Uzun menzilli oklarla şehre alev yağdırdı. Birçok yerleri tutuşturdu. Gaziler yangın söndürmek için canla başla çalıştılar. Ama Kıpçakların karşı tarafa geçişi maneviyatları üstünde menfi bir tesir yapmıştı. Sıkıntı fırtına gibi her safın içinde esiyordu. Ağızları bıçak açmıyordu. Moğol ordusunun uzun menzilli alevli okları her yanı tutuşturuyor, insanlar tutuşuyor, evler tutuşuyor, bahçeler tutuşuyordu. Yine de gönüllerinde taşıdıkları alev gazileri canla başla çalıştırıyordu, su kovaları elden ele dolaşıyordu. Eteğinden tutuşan insanlar canlı çıralar halinde alev alev yanıyorlardı. Birkaç kere hurç hareketine kalktılar. Moğollar kalenin eteklerine kadar sokulmuştu. Hemen etrafını alıp kılıçtan geçirdiler. Ne içeriden ne dışarıdan kuş uçurtmuyorlardı. Kale bedeni civarında akşama kadar kum gibi, karınca sürüsü gibi Moğol askeri kaynadı. Gece olunca şehrin ileri gelenleri toplandılar. Uzun uzun konuştular. Kaledeki kuvvet hayli azalmıştı. Mukavemet gittikçe güçleşiyordu. Uzun menzilli oklarla şehrin üstüne alevler yağdırıyorlardı. Beklemekte fayda yoktu. Teslim olmalıydılar. O takdirde belki masum insanların katlini önleyebilirlerdi. Kalenin teslimi kararlaştırıldı. Birkaçı ağladı, birkaçı feryat etti. Ama kaleyi teslim etmemek kimsenin aklına gelmedi. Yalnız Ali Erhan ve maiyetindeki 1000 kadar süvari, gece yarısı bu kararın alındığını öğrenince gizlice kaleden çıktılar. Moğolların üstüne aslanlar gibi atıldılar. Cengiz Han'ı bile şaşkına çeviren bir celadetle çemberi yardılar. Orman içlerine doğru at kopardılar. Sabah erkenden bir kafile Semerkant'tan çıktı. Cengiz'in sarayına vardı, huzuruna alındılar. Teslim olmak istediklerini bildirdiler. Cengiz Han gözlerini kısarak uzun uzun baktı, sonra sordu. ''Niçin teslim olmak istersiniz?'' En yaşlı olanı cevap verdi. ''Gazabınızdan emin olmak için, şehir halkını öldürmeyeceğinize söz verirseniz kapılar açılacaktır.'' Cengiz bu sefer daha uzun baktı. Kendi kendine bir şeyler geveledi. ''Yani şehir halkını kılıçtan geçirmememi istersiniz?'' ''Evet Büyük Kağan.'' ''Müsterih olun, şehir halkını kılıçtan geçirmeyeceğim.'' Yer öptüler, sevinerek döndüler. Feci müjdeyi ahaliye bildirdiler. Kimisi ah vah etti, kimisi sevindi. Bazıları da kale burçlarından kendini boşluğa bıraktı. Cengiz'in zulmünden korkup cehennemin için tercih ettiler bilinmez. Kuşatmanın 6. günüydü. Şehrin bütün kapıları açılmıştı. Moğol askerleri başlarında Cengiz olduğu halde meşhur naralarını atarak Harzem ülkesinin payitahtına girdiler. Cengiz Han ahaliyi büyük meydana topladı. Her kim evlerinde birini saklarsa acımadan öldürüleceğini bildirdi. Halkı 100'er kişilik kafilelere ayırdı. Şehir dışına çıkardı. Ellerine kazma kürekler vererek geniş kanallar açtırdı. Kanal açma işi bitince genç birine emretti. Gir kanala ve boylu boyunca yat. Delikanlı söyleneni aynen yaptı. Cengiz diğerlerine döndü. Örtün üstünü. Örtmeye başladılar. İhtiyar biri saflarından fırladı, toprağa kapandı. ''Oğlum, babası mısın?'' diye sordu Cengiz Han. ''Evet, güzel, herhalde oğlunu çok seviyorsun. Canımdan çok. Memleketini de seviyor musun?'' ''Seviyorum.'' Cengiz Han kükredi birden. ''Seviyorsan bu hal ne? Oğlunun mezarı kapanırken fırlıyorsun da memleketin mezara gömülmesini kenardan niçin seyrediyorsun?'' ''Ne denirdi buna? İhtiyar hiçbir şey diyemedi.'' Cengiz donuk donuk güldü. ''Eline küreyi al ihtiyar, oğlunu sen gömeceksin.'' İhtiyarın gözyaşları sakalından aşağı kayıp kuru topraklara süzülüyordu. ''Bağışla Büyük Kağan, çabuk, Büyük Kağan, çabuk.'' dedim. Ucu kurşunlu kırbaç kalktı indi, ihtiyarın gömleği yırtıldı. Kabarcıklar çıktı sırtında, kanlı kabarcıklar. ''Çabuk, bunu yapamazsınız.'' diye isyan etti nihayet. ''Bizi kılıçtan geçirmeyeceğinize söz vermiştiniz.'' Sıcak öğle güneşinin buruşturduğu hurma yapraklarını bile titreten histerik bir kahkaha duyuldu. Ardından Cengiz Han'ın sesi. ''Ben sizi kılıçtan geçirmeyeceğime söz vermiştim. Sözümdeyim. Tek kişi kılıçtan geçirilmeyecek.'' Parmağını açık çukurlara çevirdi. ''Hepiniz buraya diri diri gömüleceksiniz.'' Feryatlar ayyuka çıktı. İniltiler nokta nokta toprağa aktı. Gövdeler gövdelerin üstüne yığıldı. Baba oğlunu, oğul babasını gömdü. Derler ki orada hala feryatlar duyulur. Allah'a yakın olanlar o feryatları duyar, tüyleri ürperir. Kıpçak hanlarının akıbeti korkunç. Şehir dışına bir yere toplu olarak çadır kurmaları emredildi. Bir gece yarısı Moğol müfrezesi baskın verdi. Çoluğu çocuğu ile bütün Kıpçaklar kılıçtan geçirildiler. İçlerinde Harzem Şahı Alaaddin Muhammed'in dayısı Turgay Han da dahil olmak üzere. Hainler de gafiller de cezalarını buldu. Ama Semerkant bir daha Harzem'in payitahtı olamadı. Şairin içinde dert oldu kaldı. Buhara der, Semerkant der ağlarım. Nerede benim Ural, Altay dağlarım? Kitabın sonu. 28 Aralık 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25